Tekrar başlattım yayını. 3 Haziran 2022 Cuma, bir başka gündem değerlendirmesi yayını. Bakalım bu sefer yayın donacak mı? Donmaması lazım. Yani donmaması için uğraştık bu kadar. Yayını izleyenler şu an donup donmadığını şey yaparlarsa, bildirirlerse güzel olur. Düş diyor ya. Evet, şu anda muhtemelen donmuyoruz. Yani bence. Tekrar şöyle bakayım.
Normal gözüküyor şu anda mı?
Aynen, şu anda ben de kontrol ediyorum. Normal gözüküyor. Her şey normalse. Evet, donma yok gibi görünüyor değil mi? Devam edebiliriz yani.
Evet, yani bir şey olursa, farklı bir durum olursa arkadaşlar bilgilendirir. Biz istiyorsan başlayalım zaten. Geciktik. Bundan sonra cuma günleri yapacağımızı da söyleyelim. Cuma günleri saat 21'de inşallah. Her hafta yine gündem değerlendirmelerinde beraber olacağız. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmama çağrısını, duyurusunu da artık yaptıktan sonra başlayalım. Kısaca ben gündemden bahsedeyim. Türkiye'nin olası Suriye harekatını değerlendireceğiz. IŞİD liderinin İstanbul'da yakalandığına dair iddialar vardı. Bunlardan bahsedeceğiz. Ardından Rusya'nın Ukrayna işgalinde son durumu ele alacağız ve Afganistan-Pakistan gündemini genel olarak değerlendireceğiz. Biliyorsun, Pakistan Talibanı ile İslamabad hükümeti arasında bazı görüşmeler vardı. Bu görüşmeler uzun süredir devam ediyor. Bunlara değineceğiz. İlk olarak istiyorsan Türkiye'nin Suriye'deki muhtemel harekatı ile başlayalım.
Olur.
Senin de bildiğin gibi 2021 yılı, aslında çok daha önceden ama son olarak 2021 yılının Ekim-Kasım ayları gibi tekrar gündeme gelmişti bu mesele. Ama gerekli artık konsensüs sağlanamadığı için mi diyeyim, gerekli ayarlamalar yapılamadığı için mi diyelim, ve başlayamamıştı bu harekat. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs ayı sonunda yaptığı açıklamalarla tekrar gündeme geldi. Suriye'de yeni bir operasyon. Zaman içerisinde de hedef en azından söylemsel açıdan netlik kazandı ve bunlar Tel Rifat ile Membiç bölgeleriydi. YPG'nin kontrolündeki bölgede şu an ciddi bir mobilizasyon söz konusu. Özellikle Suriyeli muhalif grupların, Türkiye destekli Suriyeli muhalif grupların askeri anlamda seferber oldukları, işte cephe hatlarını takviye ettikleri durumu söz konusu. Hala daha işte karşılıklı hamleler, Rusya bölgeyi tahkim etmeye yönelik, işte ABD bölgeye asker göndermeye yönelik bazı hamlelerde bulunuyor. Genel olarak durum bu şekilde. Sen neler söyleyeceksin?
Geçtiğimiz 2019 yılındaydı Barış Pınarı Harekatı, hatırlıyorsan işte Türkiye'nin işte o muhaliflerle sınırdan işte yaklaşık 30 kilometre diyelim bir derinlikte bir alan oluşturup Irak'a kadar olan bölge, yani tüm Suriye sınırını kapsayacak şekilde bir operasyon şeyi vardı. Ama sen biraz daha hani yumuşatarak söyledin. İşte Türkiye gerekli konsensüs sağlamadı falan. Tabii böyle olmadı aslına bakarsan. Direkt şöyle de diyebiliriz. İşte Amerika ve Rusya'nın şeyiyle daha çok karşı durmasıyla, yani operasyona karşı. Hatta hatırlıyorsan orada Barış Pınar Harekatı olduğunda Amerika biraz daha derinlere çekilmişti. Ama Rusya o şekilde yapmadı. Yani Rusya, hatta Amerika'nın YPG'nin kontrolündeki o bölgelerden çekilmesiyle Rus askerleri YPG'nin kontrol ettiği bölgelere yerleşti. Hatta bu Ayn Nisa bölgesi vardı. Türkiye Barış Pınar Harekatı'nı durdurduktan sonra, ki nasıl durdurmuştu ondan da bahsetmek lazım. Bir anlaşma yapılmıştı Rusya ve Amerika tarafıyla. Bu anlaşmadan sonra operasyon durdurulmuş. İşte bölgede ondan sonra Kobani çevresinde ve diğer bölgelerde birkaç noktada böyle ortak devriyeler Rusya ile gerçekleştirilmeye başlanmıştı. Ama tabii hiçbir şey taahhüt edilen gibi olmadı. Yani ortak devriyeler bir sonuç vermedi. Özellikle batıya baktığında, Fırat'ın batısına baktığında, işte Tel Rifat'ta hala Tel Rifat'tan Afrin'e yönelik gerçekleştirilen saldırılar mesela devam ediyor. Yani Türkiye'nin o operasyonu, o Barış Pınarı Harekatı'nın bir getirisi, ne kadar bir getirisi oldu, bu artık ciddi anlamda sorgulanmaya başlandı. Bundan sonra da yeniden şu anda işte gündeme geldi. Ki geçen sene de hatırlıyorsan bu gündeme gelmişti. Bu iddialar işte Türkiye operasyon gerçekleşecek falan. Hatta geçen sene de bekleniyordu böyle bir şey. Ama olmadı. Yani 2021'de böyle bir operasyon gerçekleşmedi. Ancak bu yıl özellikle Rusya'nın Ukrayna'daki askeri varlığı, Ukrayna'daki işgali nedeniyle orada devam eden savaş ve çatışma ortamı nedeniyle işte Suriye'den asker sevki söz konusu olmaya başladı Ukrayna'ya. Özellikle Tarrifat'taki mesela Rus unsurların, Rus askerlerin oradan çekildiği artık ifade ediliyor. Bu bağlamda baktığında operasyonun yani Türkiye'nin olası o yeni operasyonun gerçekten geçen seneye göre daha gerçekleşebilir olduğunu görüyoruz. Yani özellikle işte Münbiç mesela çok 2016-2017'den beri işte o Fırat Kalkanı operasyonundan beri Münbiç mesela bir düğüm halinde şu anda yani çözülebilmiş değil yani. Ve işte baktığın zaman onun dışında yine Tarrifat mesela orada öylece kalmış durumdalar. Bunlara yönelik bir harekatı olabilir. Türkiye'nin operasyonu olabilir ama ne zaman başlayacağı, tam olarak hangi bölgelere hedef alacağı falan bunu kestirebilmek oldukça zor. Yani şurası şu zaman başlayabilir diyemiyoruz en azından ama baktığın zaman işte mesela Kobani, işte Aynel Arab bölgesi biraz daha ön plana çıkıyor. Oldukça aslında sembolik bir bölge. O bölgeye harekat direkt başlar mı? Bu ayrı bir mesele ama mesela Tarrifat bölgesi muhtemelen direkt olarak hedef olacaktır. Ama Türkiye'nin hani gerçekten bu operasyonu faydalı bir şekilde sürdürebilmesi, yani Türkiye'ye fayda sağlaması için geçtiğimiz yılki gibi değil. Yani biraz daha etkin bir şekilde, yani bu ta doğuya kadar, yani tamamen Irak sınırına kadar olan bölgeye kadar bir hat çizmesi gerekiyor. Bunun için de Amerika ve Rusya'nın vereceği tepki çok önemliydi. Aslına bakarsan Rusya da tepkisini gösterdi. Geçtiğimiz günlerde yanlış hatırlamıyorsam Maria Zaharova'nın bir açıklaması olmuştu. Yani bu operasyona sıcak bakmadığını Rusya'nın ima ettiler. Amerika da Amerika Dışişleri de operasyondan endişeli olduğunu ifade etti. Hatta hemen işte bu IŞİD kartını gündeme sürdü Amerika, işte IŞİD'de mücadeleyi baltalayacak filan gibisinden bazı ifadeler kullandı Amerikan tarafı. Ama baktığın zaman yani Türkiye'nin de yani YPG'nin orada güçlenmiş olması, Suriye'de güçlenmiş olması sadece Suriye'yi ilgilendiren bir konu da değil aslına bakarsan. Yani çünkü orada güçlenmesi demek YPG'nin Irak'ta da güçlenmesi demek. Irak'ın kuzeyinde de güçlenmesi demek ki şu sıralar biliyorsun Türkiye orada da İran kuzeyinde de bir pençe kilit operasyonu icrasına devam ediyor. Orada icra ediyor operasyonu Türk Silahlı Kuvvetleri ve yani YPG'nin yani PKK'nın Suriye yapılanmasının Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde güçlenmesi demek. Aynı zamanda Türkiye'deki güçlenmesi de demek ve bir anlamda Irak'ta, Kuzey Irak'ta da güçlenmesi demek. Hani bu bağlamda Türkiye muhtemelen yani şey bir tabir var ya, kendi göbeğini kendi kesecek. Öyle bir şey yaparsa, yani bu operasyon başlarsa daha derinlikli bir operasyon yapması gerekiyor. Yani muhtemelen belki Rakka kapılarına kadar, hatta Rakka'yı da dahil edebilecek şekilde ilerlemesi gerekiyor Türkiye'nin. Operasyonun ilerleyiş şekline dair, nasıl olacağına dair de birkaç not aktarayım ben. Burada benim aldığım duyumlara göre, yani biraz daha böyle iktidara yakın isimlerin yaptığı konuşmalara falan böyle şey yaptım, gözüm çarptı, yani öyle söyleyeyim. Biraz daha şey konuşuluyor, işte Suriyeli muhaliflerin daha fazla ön plana çıkartılıp Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daha fazla böyle ateş destek unsurlarıyla destekleyeceği bir operasyondan bahsediliyor. Tabii bu da etkili olacaktır mutlaka. Ama ya bu da ne oldu? Yani bu da mutlaka etkili olacaktır. Yani Suriye'nin tam yayından attı seni, tam olarak ne söylediğimi de şey yapamadım ama yani daha derin bir operasyon yapması gerekiyor Türkiye'nin. Yani bunu demeye çalıştım. Ve Suriyeli muhalifleri daha etkin bir şekilde kullanacağından bahsediyorlar. Ama yani şey çok önemli ya. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın sahada ikna edilebilmesi yani çok önemli. Burada onayı vermeleri gerekiyor ki 2019 yılındaki operasyona baktığın zaman şey yapmışlardı. Ya Türkiye böyle bir ilerledi, ardından operasyonu durdurmak zorunda kaldı. Yani Rusya'ya rağmen
Tabii
ilerleyemedi.
Afrin'de de aynı şey olmuştu hatırlıyorsun.
Evet, yani mesela Tel Rifat o şeyde öyle kalmıştı mesela Tel Rifat. Yani daha da ilerlenilmesi gerekiyor. Tel Rifat ayrı bir mevzu zaten. Ama şimdi şartlar biraz değişti. Yani baktığın zaman işte Rusya'nın özellikle Ukrayna'daki işgalle birlikte ciddi anlamda gerilemiş olması, ki Suriye'de birçok noktadan asker çektiği ifade ediliyor. Tel Rifat'ı böyle tamamen boşalttığı da ifade ediliyor Rusların. Yalnız işte bu Rakka tarafında, Rakka'nın kuzeyindeki Ayn Issa'da bazı hareketlilikler var. Ama Türkiye kararlı görünüyor ya bu şeyde, Suriye'nin kuzeyindeki operasyona.
Evet. Yani bir de şu şey de var. Sesim geliyor
Evet
sanırım, değil
evet.
mi? Problem yok herhalde. Türkiye'nin, yani Rusya'nın özür dilerim, bölgedeki savaş uçaklarını, savaş pilotlarını vesaire çektiğine dair de ifadeler var. Hatırlıyorsun. 9 Mayıs'ta bir geçit töreni yaptı Rusya Moskova'da. Hava muhalefeti iddiasıyla uçaklar uçuş gerçekleştirmedi. Halbuki hava yani gayet açık, böyle yani parçalı bulutlu bir hava vardı. Çok uçuşa engel olacak bir hava yoktu. Özellikle hava güçlerinin çekilmesine dair söylentiler çok güçlü. Yani burada ben iki farklı yönden bahsetmek istiyorum. Birincisi Irak boyutu olayın. Sen de değindin biraz. Irak'ta biliyorsun, Irak'ın kuzey batısındaki Sincar bölgesi var. Bu PKK'nın kontrolünde, geçtiğimiz günlerde
Evet.
Bağdat hükümeti de bir operasyon yapmıştı. Yani buraya yönelik Türkiye'nin bir operasyon yapacağı çok uzun süredir konuşuluyor. Ki yani tamam, hep operasyonun okuması Tel Rifat Memiç üzerinden yapılıyor ama Sincar zor bir pozisyon olabilir, fakat stratejik açıdan hem Suriye'nin doğusu hem Irak'ın kuzeyi, kuzeybatısı bakımından yani çok ciddi bir üstünlük olur Türkiye'nin Sincar'da kontrolü sağlayabilmesi. Çok hakim bir noktada Sincar. Yani hem coğrafi olarak hem haritadaki noktası bakımından çok hakim bir pozisyonda. Bir ikincisi, bu olayın Suriyeli muhaliflere bakan bir tarafı da var. Yani Suriye'de İdlib'deki muhalifler de mobilize olmuş durumda. Özellikle işte Rusya çekildikten sonra Türkiye ile birlikte simultane bir operasyon başlatma ihtimalini konuşuyor bazı muhalif kaynaklar. Bu da dikkat çekici bir gelişme olacaktır. Ya belki Türkiye'den daha sonra, ama büyük olasılıkla yani bu üç ayrı eksende şekillenebilir. İşte Lazkiye, Hama ve Halep ekseninde şekillenebilir. Özellikle Türkiye'nin Tel Rifat ve Membiç bölgesini kontrol altına alması Halep'in kuzeyinde Elbap çevresindeki hatları da tekrar kızıştırabilir. Yani
Tabii.
burada Rusya'nın Ukrayna'da aldığı darbeler çok daha farklı bir şekilde tezahür edebilir Suriye'de.
Evet.
Yani hiç hesapta olmayan birçok farklı durum da ortaya çıkabilir yani.
Ya bunu hep konuşuyorduk işte, hep soruluyordu. Rusya'nın Ukrayna işgali Suriye'yi etkiler mi? Suriye'deki muhalifler bir hamle, bir ilerleme kat edebilirler mi? Burada şimdi bunun etkilerini yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Yani Türkiye eğer Suriye'nin kuzeyine yeni bir operasyon başlatırsa, senin de dediğin gibi bunu mesela İdlib'den bağımsız bir şekilde düşünemeyiz. Yani İdlib'de de muhaliflerin, HDP'ndeki muhaliflerin bir hareketlilik içerisinde olduğu da ifade ediliyor. Şimdi buna da baktığın zaman o taraftan da, yani İdlib'den de, İdlib'in güneyinden de, İdlib ekseninden de farklı bir saldırı başlayabilir. Bu ya aslında Ukrayna işgali de biraz aslında Rusya'nın göründüğü gibi olmadığını da ortaya çıkardı. Rus ordusunu vesaire. Yani baktığın zaman hep bahsettik yani, rakamlara bakıyorsun. Hadi teknoloji o kadar iyi olmasa da hani Rus ordusunun çok artı yönlerinin olduğundan falan bahsetmiştik, ama ya Ukrayna karşısındaki şu anki yenilgisi mesela Rusya'nın çok büyük bir hayal kırıklığı oldu ve bu hayal kırıklığı da dolayısıyla Rusya'ya karşı savaşan tarafları moralize etti. Yani onlara moral sağladı. Hani o yüzden İdlib'de de farklı gelişmeler görebiliriz. Ancak en büyük şu anda fırsat eline geçen taraf Türkiye, bence bunu iyi değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü işte Barış Pınarı Harekatı'nda orada operasyonu durdurup Rusya ile bir anlaşma, bir mutabakata varılmıştı. Ama sonrasında bugün o bölgede Rusya YPG ile, yani PKK'nın Suriye yapılanmasıyla birlikte ortak hareket etmeye başladı. Yani bazı ortak üsler kurdular ve biliyorsun onlara tırlar dolusu yardımlar da ettiler. Orada ortak bir şekilde hareket ediyorlar Ruslarla. O yüzden bence Türkiye'nin bu fırsatı şu anda iyi değerlendirmesi gerekiyor. Yani en
Tabii.
azından Irak'a kadar olan doğu sınırından bahsediyorum. Doğudan Türkiye sınırının komple Irak'a kadar olan bölge kontrol altına alınabilirse ve bahsedilen 30 kilometre derinlik sağlanabilirse bu Türkiye için büyük bir başarı. Ama tabii bu her şeyin
Türkiye
sonu
aynı.
demek de değil bence. Çünkü
Tabii.
yine YPG varlığı devam edecek. 30 kilometre de olsa, 50 kilometre de olsa aşağıda, güneyde bir YPG yapılanması devam edecek.
Tabii. Ya Türkiye'nin eline burada şöyle bir fırsat da geçti, NATO bloğu da, yani burada YPG ile birlikte hareket eden bir, işte ABD başta olmak üzere bazı NATO ülkeleri ve Batı ülkeleri vardı. Bir yandan da Rusya vardı. Rusya burada büyük ölçüde gücünü Ukrayna'ya odaklamak zorunda kaldı, ama Rusya bunu yapınca işte Finlandiya ve İsveç mevzusu çıktı. Finlandiya ve İsveç'in yani NATO'ya katılma hususunda tamamen Türkiye'nin inisiyatifine kaldılar. Yani burada birçok kişi bu Ukrayna krizi hiç yani ortaya çıkmadan önce tüm NATO'nun neredeyse Türkiye'nin avucuna bakacak pozisyona geleceğini tahmin edemezdi. Bu da Türkiye'ye çok büyük bir avantaj sağladı
Kesinlikle.
Suriye'deki hamleler açısından. Burada ben Suriye'nin doğusunun biraz daha uzun vadeli, belki daha sonraki bir harekatın konusu olabileceğini düşünüyorum. Bunun sebebi de şu: çok daha farklı denklemler işin içine girmeye başlıyor. Mesela işte Hol Kampı meselesi giriyor. Hol Kampı büyük ihtimalle operasyon yapılacağı bölgede. İşte Haseke bölgesinde biliyorsun IŞİD aktif olarak varlık gösteriyor. Geçenlerde bir hapishane baskını yapmışlardı. Yani bu biraz daha, nasıl diyeyim, daha kılcal damarların olduğu, daha ince hareket edilmesi gerekilen bir nokta niteliğinde Suriye'nin doğusu. Ben o yüzden şimdi biraz daha sanki Suriye'nin işte batısı, Fırat'ın batısına özellikle odaklanacağını düşünüyorum Türkiye'nin deyip.
Evet ya, Fırat'ın batısı
İstiyorsan
biraz daha
Suriye'yi...
kolay ama şey var ya, şimdi bu operasyon başlayıp yani bir anda gene geçtiğimiz işte Barış Pınarı harekatı gibi yarıda da kesilebilir. Bu da mümkün. Bak, bir de işin içerisinde Esed rejim var. Mesela Ter Rıfat'ın Esed rejimine teslim edilmesi de gündeme gelebilir YPG tarafından. Veyahut da diğer bölgelere Esed rejimi güçleri bir anda giriş de yapabilirler. Hani bunlar da olabilir. Bunu da hesaba katmak gerekiyor. Yani YPG kendisi açısından iki kötüden birisini burada seçebilir. Böyle bir şey de önümüze gelebilir. Hani bunu da hatırlatmak gerekiyor. Yani bu hapishane baskından
Tabii.
bahsettin ya, bir de ondan da ufak bir parantez de açayım. Zaten o hapishane baskını ve onun bu şekilde işte IŞİD'in yaptığı hapishane baskından bahsediyorum. Onun bu şekilde medyada lanse edilmesi vesaire tamam, biraz daha YPG'yi böyle parlatmak açısından oldukça önemliydi ki hemen Amerika Birleşik Devletleri şeyi vurguladı zaten. İşte Türkiye'nin bu operasyon açıklamalarının ardından burada bu operasyon gerçekleşirse IŞİD'le mücadeleyi baltalayacak nitelikte bir operasyon olur. Bundan bahsediyorlardı. Yani orada tamamen YPG'yi IŞİD'le mücadele eden sadece bir yapılanma olarak gösterme çabası var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ki bölgedeki en büyük de müttefiği şu anda Amerika'nın. Hani bunu deyip buna
Tabii.
göre şey yapmak gerekiyor, değerlendirme yapmak gerekiyor.
Tabii. Aslında tam tersi bir pozisyon oldu, yani YPG orada eline yüzüne bulaştırdı IŞİD meselesini. Yani görünen oydu ama yine kendilerine tahvil ettiler biraz şeyi, algıyı. Yani IŞİD, Haseke'nin orta yerindeki Haseke bölgedeki en büyük şehirlerden biri. Orta yerinde gelip hapishaneyi bastı, birçok mahkumu serbest bıraktı vesaire. Günlerce çatışma oldu. Amerika'nın ordu güçleri bölgeye sevk edildi vesaire. Aslında fiyasko var ortada, ama yani yine dediğim, yani hep konuştuğumuz mesele var. Ne olduğu değil, onun nasıl algılandığı, nasıl algılanmasına sebep olunduğu biraz bu işlerde asıl mesele
Ya
oluyor.
bakalım
İstiyorsan Ukrayna'ya geçelim,
olur geçelim.
ekstra bir şey yoksa. Biraz daha bu konuştuğumuz konuyla bağlantılı. Sarpa sarıyordu son olarak Rusya'nın işgal harekatı. Ancak Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesinde önemli kazanımlar elde etti Rusya. Özellikle Popasna'yı ele geçirdikten sonraki, coğrafi açıdan daha çevresine göre yüksekte ve nasıl diyeyim, kavşak noktası niteliğinde bir bölgeydi. Buradan bir ilerleyiş elde etti. Cephe hatlarının ikmal hatlarını, ateş kontrolünü aldı Rusya. Özellikle Severodonetsk gibi, Lisiçansk gibi bazı yerleşimleri ele geçirmeye yavaş yavaş başladı. Yanlış hatırlamıyorsam bu Severodonetsk'in yarısına yakını Rusya kontrolünde şu anda. Yani biraz daha ivme kazandırıyor gibi Rusya harekatına. Tamam, hala daha arzu edilen bir başarı mı değil, ama en azından Donbas bölgesi, Donetsk ve Luhansk'ta ciddi bir şekilde saha kazanmaya devam ediyor. Birkaç gündür durmuş vaziyette, ama ben işte Severodonetsk'i ve Lisiçansk'ı aldıktan sonra biraz daha ilerleyebileceklerini düşünüyorum. Ancak hala da çok ağır kayıplar veriyorlar. Özellikle hava alanında ağır kayıpları var Rusya'nın.
Ya Rusya'nın bence de kayıpları çok büyük. Her ne kadar bahsettiğin gibi bazı bölgelerde şu anda ivme kazansa da ilerleyişi. Yani ilk başta operasyona başlayan, işgale başlayan Rusya nerede? Şu anki Rusya nerede? Bir anda bir günde böyle Kiev kapılarına dayanmışlardı. İşte çok alçaktan uçaklar, onlarca savaş uçağı, helikopter aynı anda filan Ukrayna hava sahasına girmişti. Ama çok ciddi bir kayıp verdiler. Gerek hava araçlarına, gerek kara araçlarına, gerek asker açısından. Yani bugün her ne kadar doğrulanmasa da Ukrayna kaynakları tarafından açıklanan veriler, yani 20 bin 30 bin arasında bir Rus askerin öldüğünden bahsediliyor. Çok çok uçuk bir rakam bu yani gerçekten. Ve sadece bu da değil, düşürülen savaş uçakları, helikopterler, işte bu Moskova'daki son törenlerde uçakların uçurulmaması, yani bunlar çok, çok önemli şeyler yani. Yani Rusya bu işgalde her ne kadar şu anda doğuda işte Mariupol'ün tamamen ele geçirilmesi falan, tamam bunlar çok Rusya açısından önemli şeyler. Ama çok fazla kayıp verdi. Yani madem sadece mesela doğuda ilerleme sağlamak istiyorlardı, neden batıda, işte Kiev'de, kuzeyde, neden bu tarz ilerleme girişimlerinde bulunup da bu kadar asker, bu kadar kayıp verdiler? Ya düşünsene, 30 küsür kilometrelik konvoylardan bahsediyordu. Konvoyla ilerleyemediler. İşte
Tamam, o konvoyla
ilerleyemediler ya,
ne
yani teknik
oldu acaba?
aksaklıklardan dolayı. İşte arabalar bozuldu, benzin bulamadılar, marketleri yağmalayan Rus askerleri gördük falan. Ya yani tamamen rezil olmuş bir Rusya'dan bahsediyoruz yani bugünlerde. Ya yani şu anda da her ne kadar ivme kazanmış olsa dahi ben Rusya'nın Ukrayna'daki askeri hedeflerine ulaşabildiğini tamamen ya düşünmüyorum yani. Böyle bir şey yok yani. Hatta bir kısmına bile
Zaten
ulaşabilmiş
çok
değil
ciddi bir
bence.
şekilde evet hedef küçültmek zorunda kaldı
Tabii.
zaten.
Yani işte
Yani her geçen gün daha düşük
ya
hedeflere
Kiev'in
yönelmeye
kapılarına
başladı.
kadar gelmişlerdi. O hala da diyorlardı bizim hedefimizde Kiev yok falan filan. Yani bunda tabii ki şeyin etkisi de çok büyük. Ukrayna'ya yapılan yardımların etkisi çok büyük. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin
Tabii.
ve diğer batılı ülkelerin Ukrayna'ya ciddi bir yardım var. Ancak bu askeri, yani teknik teçhizat anlamında, silah anlamındaki yardımlardan ziyade hep biz o zamanlarda şeyden de bahsetmiştik. Yani Amerikan askeri danışmanlarının sahada taktiksel anlamda Ukrayna'ya verdiği destek de çok büyüktü burada. Yani işte askerlerin dizilimi, pusu atılması filan, Rus gerek hava araçlarına gerek kara unsurlarına karşı, bunlar da çok önemliydi. Bu bakımdan Ukrayna ciddi destek aldı. Özellikle Stinger'ların filan, ya yani sayısı bilinmiyor yani şu anda alınan Stinger'ların, o Javelin'lerin, diğer İngiltere'nin verdiği Enlav sistemlerinin filan, güdümlü tank savar füzelerinin filan, bunların çok büyük etkisi oldu. Çünkü bir de şu da vardı, ama bu çatışmanın, bu işgalin doğasında da Rusya'nın fazla kayıp vermesi var. Çünkü işgal eden taraf olduğu için genellikle işgal eden taraf daha fazla kayıp veriyor. Yani Ukrayna tarafına baktığın zaman da yıllardır bir işgale hazırlanan bir Ukrayna vardı Rusya'nın karşısında. Bunu da çok net bir şekilde gördük zaten. Artık Ukrayna'dan çok diğer bölgelerdeki, işte Suriye'deki, Libya'daki, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde, Mali'de, bu bölgelerdeki biz bunun Rusya'ya yansımalarının ne olacağını bence konuşabiliriz. Özellikle Suriye'de mesela eğer ki taraflar ciddi hamleler yaparlarsa, bunun çok daha fazla oyunun böyle değiştirebilecek hamleler olabileceğini düşünüyorum ben. İşte Türkiye şu anda belki de onlardan bir tanesine girişmiş vaziyette, ama bilmiyorum ileride ne olur.
Ya tabii burada dediğin gibi Rusya ya mesela 30 bin kayıp verdi. Donetsk şeyin Dnieper Nehri'nin tamamen doğusunu almış olsaydı mesela 30 bin kayıpla ya denirdi ki tamam ya Rusya ağır kayıp verdi ama belli bir askeri kazanım
Tabii.
elde etti. Ya bence Rusya burada savaşın ilk dönemlerinde özellikle işte Nisan ayına kadar tamamen böyle bir propaganda başarısı, bir algı başarısı elde etmek için askeri realiteyi tamamen göz ardı ederek hareket etti. Yani senin dediğin gibi işte Kiev'e girmeler, çok böyle büyük konvoylar sokmalar, böyle gözdağı vermeye çalışmalar. Ya ne oldu sonunda? Ya tamam belki işte Ukrayna'nın doğusunda ilerlemek için Ukrayna'nın diğer taraflarında biraz orduyu oyaladı vesaire ama yani çok ağır kayıplar verdi. Şimdi ya uçak düştü diyoruz ama ya uçak kendi kendine düşmüyor. İçinde pilotuyla birlikte düşüyor. Hani kaç senelik bir eğitimden, bir tecrübeden bahsediyoruz ki bu önemli bir kayıp. Burada dışarıya yansıması bakımından ben Afrika'ya değil de özellikle kısmen Libya'ya Afrika'da sadece ama özellikle Suriye'ye çok böyle giderse büyük yansımalar olacağını düşünüyorum. Bunun da sebebini aslında konuşmuştuk daha önceki yayınlarla da. Çünkü yani Rusya Suriye'de daha düzenli ordusu üzerinden bulunuyor. Fakat Afrika'daki varlığı kısmen Libya haricinde neredeyse tamamen Wagner mensupları üzerinden, böyle çok fazla düzenli orduya, düzenli askeri hiyerarşiye dayanan bir varlık değil. O yüzden tabii ki buralara da etkisi olacaktır ama hani bilhassa Libya'ya, bilhassa Suriye'ye, özür dilerim, kısmen de Libya'ya ben etkisi olacağını düşünüyorum Rusya'nın aldığı darbenin Ukrayna'da. Tabii ki bu süreç böyle devam ederse, böyle giderse, yani savaş bitmezse, ki yani bir başarı elde edilmesi şu an pek söz konusu değil Rusya açısından. Savaşa da devam edecek gibi söylemleri duruyor. Çok ekstrem işler olmazsa. Yani bu savaş böyle devam eder de Ukrayna'nın doğusundan, Donbas'tan sonra farklı bölgelere sirayet ederse, yani dediğim gibi belki Suriye'de 2012'nin, 2013'ün tekrardan konuşulmaya başladığı bir döneme şahitlik edebiliriz. Tabii ki bu konuda muhaliflerin atacağı adımlar biraz daha önem taşıyor.
Evet, şey geçebiliriz bence. IŞİD liderinin Türkiye'de yakalanması, İstanbul'da.
Evet.
Geçtiğimiz,
Ya bunu ilk
yani
olarak
devam et, sen devam et.
sen istiyorsan
Türkiye
söyle. Ya o
medyasında
da
yer
çirkin
alan
görünüyor.
habere göre
Evet.
IŞİD'in yeni lideri olan Ebu'l Hasan el-Kureyşi'nin İstanbul'da yakalandığı öne sürüldü. Çok tabii ki büyük bir iddiaydı. Aslında ben pek ciddiye almamıştım o dönem. Çünkü şimdi kaynağa bakınca Oda TV'nin haberiydi. Bilmiyorum, hatta dediler ki Cumhurbaşkanı konuyla ilgili ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşacak falan da dediler. Şu ana kadar bir ses çıkmadı bu haberle ilgili. Hatta dalga geçenler de oldu. Arap basını falan da takip ediyorum biraz. Yani bazı fotoğraflar servis edildi falan. Ya şimdi bu yakalanan kişi, bir kişi yakalandı, biraz daha ağır basıyor artık bu ihtimal, yakalanmış olabileceği diyeyim. IŞİD lideri olmasa bile. Ama bunun kim olduğu tam olarak tespit edilebilmişti. İşte farklı görüşler var. Yani işte bir kolunun, bir yapılanmasının, bir örgüt içerisindeki bir bölümün lideri, emiri olabileceği şeklinde bazı şeyler var. Ya bir de İstanbul'da yakalanmış olması çok enteresan olurdu herhalde, yani IŞİD liderinin.
Ya ben de senle de konuşmuştuk. Yani böyle bir fotoğraf var, bir IŞİD liderine ait. Yani eğer fotoğraf doğruysa bu kesin gibi bir şey artık ama bu kişi kim? Bence şu an yani gerek bu haberi sızdıranlar gerekse böyle güvenlik kaynaklarının en azından bazı basamakları da tam olarak emin değil bu yakalanan kişinin kim olduğundan ki biliyorsun IŞİD'in işte son lideri öldürüldükten sonra ABD tarafından ne olmuştu? Yeni bir lider gelmişti. Yeni liderin aslında kim olduğuna dair çeşitli spekülasyonlar vardı. Hani kimi diyordu ki bir önceki liderin, işte öldürülen liderin kardeşi, kimi diyordu ki işte o değil, Iraklı başka bir isim vesaire. Şu an yani birçokları açısından bu net değilken böyle bir haber ortaya atıldı. Ben ya bilmiyorum yani her şey olabilir ama IŞİD'in liderinin İstanbul'da yani direkt en hiyerarşinin en tepesindeki ismin İstanbul'da olmuş olmasına yani nedense çok fazla ihtimal vermiyorum açıkçası bana pek makul
Ya
gelmiyor.
hatta
Belli bir seviyedeki bir lideri olabilir mi? Yani tabii olabilir böyle isimler daha önce yani hiç akla gelmeyecek başka şehirlerde de yakalan Türkiye'de, Avrupa'da. Ama yani tepe kadrodan böyle bir ismin yakalanmış olma ihtimali bilmiyorum ben çok gerçekmiş gibi gelmedi bana ama bekleyip görmek lazım.
Şey demişlerdi, ekipler tarafından sorgulandı ve sorgulamalar sonucunda önemli bilgiler elde edildi falan demişlerdi, ama dediğimiz gibi bu haberden bir şey çıkmadı. Ya bir şey çıkabilir de, yani bilmiyorum, ama bu baktığım zaman benim iki türlü şey var. Ya birincisi, IŞİD liderinin İstanbul'da ne işi var? İkincisi de, İstanbul eğer ki oysa, bu çok büyük bir güvenlik açığı demek Türkiye açısından da. Yani bu İstanbul'a kadar nasıl geldi IŞİD lideri denilen kişi? Ya bunların da nasıl izah edeceklerini bilmiyorum. Velev ki bu doğruysa, bu haber, bu nasıl izah edilir bunu bilmiyorum. Yani ona da ayrıca değerlendirmek lazım. Bence geçebiliriz bir sonraki konuya.
Geçelim Pakistan ve Afganistan bölgesine geçeceğiz. Aslında önemli bir gelişme yani Pakistan ile Taliban,
İstiyorsan
Pakistan Taliban
Afganistan'dan
arasında.
başlayalım, Pakistan'a devam. Pakistan hakkında konuşacak pek bir şey yok çünkü. Bir tek TTP olayı var.
Tamam Afganistan'da
Daha fazla gelişme var çünkü.
en son Pençşir'de biliyorsun bazı şeyler olmuştu. Bunu yanlış hatırlamıyorsam konuşmuştuk. Bunun dışında yani ekstra bir şey ne konuşacaktık ben
Uyuşturucu
hatırlayamadım ama.
olayı var Afganistan'la ilgili.
Ha evet evet evet tamam.
Ondan sonra bu uyuşturucunun yasaklanmasıyla ilgili son dönemde Hilmend'de kenevir ve işte haşhaş tarlalarının şey yapılmasıyla imha edilmeye başlaması gündemdeydi. Ardından bugün de işte İran sınırındaki Ferah vilayetinde bazı bölgelerde kenevir tarlalarının imha edilmeye başlandığı filan da ifade ediliyor. Bunun yanında Afganistan'da işte İslami Milli Yönetimi biliyorsun dün açıklandı. 4 büyük yani uluslararası olarak da kullanılabilen havalimanının güvenliğini Birleşik Arap Emirlikleri'ne Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir şirkete devretmişti. Bu da oldukça önemli bir gelişme Afganistan açısından ki geçtiğimiz günlerde yer hizmetlerini de bu havalimanlarını Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir şirkete verildiği açıklanmıştı İslami Milli Yönetimi tarafından. Bu güvenlik hizmetlerinin konusunda Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşılması bu gerçekten nasıl diyeyim Afganistan'la uçuşları ve Afganistan'dan yapılan uçuşları daha arttırabilecek bir şey, bir olay. Yani çünkü artık oraya yapılan uçuşlar ve oradan yapılacak olan uçuşlarda güvenlikleri bu uçuşların gerek karada gerekse işte uçuşlarla ilgili güvenlikler Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı bu şirket tarafından sağlanacağı için bunun uçuşları daha da arttırabileceği ifade ediliyor. İşte geçtiğimiz günlerde yine Afganistan'daki o İslami Milli Yönetimi'ne bağlı bazı resmi hesaplar radar sistemlerinin bu havalimanlarında aktif edildiğini açıklamışlardı. Ki biliyorsun bu radar sistemleri Amerika Birleşik Devletleri'nin işgalinin sonunda çekilirken radarlar imha edilmişti. Daha sonra radarlar alındı tekrar, bunlar tekrar monte edildi filan. Ve şu anda bu havalimanlarının işletilmesinin kime verileceği konusunda o şey hala devam ediyor. Hani bir ara hatırlıyorsan Türkiye ve Katar ortaklığına devredileceği ifade edilmişti. Hatta Anadolu Ajansı'nın haberi vardı. Prensipte anlaşıldığı yönünde bir haberdi. Ama sonradan gerçek olmadı. Bu haber teyit edilemedi yani. İşte bir de Birleşik Arap Emirlikleri şu anda ciddi bir şekilde öne çıkıyor. O dönemde öne çıkıyordu ve şartlar daha iyi. Yani daha iyi teklifte bulunuyordu İslam Birliği yönetimine. Hani o bakımdan şu anda kimin o havalimanlarının işletmeciliğini alabileceği konusu benim bildiğim kadarıyla hala netleşmedi. Hani bu da oldukça önemli bir soru işareti olarak duruyor bence ortada Afganistan'la ilgili
Tabii.
olarak.
Artık Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ile biliyorsun barıştığı için çok fazla burada medyada böyle gündem olmaz. Türkiye'ye vermediler, Birleşik Arap Emirlikleri'ne verdiler şeklinde herhalde böyle bir gündem edilmez yani.
Evet, bu o da
Artık
zamanlama enteresandı. Yani Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında sağlanan normalleşmenin ardından Birleşik Arap Emirlikleri oradaki kara işlerin, hava alanının, yerdeki operasyonlarının yani nasıl ne denir buna tam olarak bilmiyorum.
yer hizmetleri diyorlar
Yer
sanki.
hizmetleri işte bagaj olsun, işte bilet falan bunun gibi şeylerde hizmetleri almıştı Birleşik Arap Emirlikleri ve ardından bugün dün gelen daha doğrusu açıklamayla birlikte de işte güvenlikleri de bu şirkete devredildi. Yani bunlar yavaş yavaş böyle artık oturmaya başlayan bazı şeyleri görüyoruz. Mesela bununla birlikte geçtiğimiz hafta Cihad Erginay, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi biliyorsun Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile oturdu ve Afgan haber kaynaklarına baktığında orada Erginay'ın Türkiye ile ilişkilerin olumlu yönde ilerlediğini ifade ettiği de söyleniyor. İlişkilerin güçlendirilmesi bağlamında Dışişleri Bakan Vekiliyle bir Afganistan Dışişleri Bakan Vekiliyle bir görüşme yapıldığı da ifade ediliyor. Ama tabii ki burada halen Afganistan'daki mevcut İslami Milli Yönetimini hiçbir ülkenin resmi olarak tanımadığını da söylemek gerekiyor. Bununla birlikte Afganistan'la
Evet.
birlikte Pakistan olayı var. Onu da istiyorsan sen değin.
Evet, Pakistan'da da Pakistan Talibanı ile İslamabad yönetimi arasında uzun süredir devam eden görüşmeler var. Biliyorsun Mayıs ayının başlarından beri devam ediyor bu görüşmeler. Ramazan ayında, Ramazan bayramında daha doğrusu bir ateşkes ilan etmişti Pakistan Talibanı. O zamandan bu zamana sürekli olarak uzatıldı. Bir ayı geçti hemen hemen. Yani sıklaşıyor görüşmeler. Geçen sefer böyle tarafların masadan kalkmasıyla sonuçlanan görüşmeler gibi değil. Ve birçok konunun üzerinde uzlaşılmış durumda ki bunlar arasında benim en çok dikkatimi çeken Pakistan ordusunun Kabile bölgelerindeki asker gücünü %60 azaltacağı ve Bu Nizami Adil düzenlemesi var. Ya bu çok detay ama bunları kayda geçmesi için söylüyorum. Bu işte Hayber Pahtunhan'ın kuzeyindeki Malakand idari biriminde Nizami Adil, yani biraz şeriat hukukunun uygulanmasına yönelik. Şu an Pakistan'da muhalif kesim, özellikle biraz da sekülere yakın olan kesim şiddetle karşı çıkıyor bu görüşmelere ve yani bu koşulların kabul edilmesinin Pakistan devletinin kabile bölgelerinde yenilgiyi kabul etmesi, Taliban'a taviz vermesi ve bölgenin artık Taliban kontrolüne girmesi anlamına geleceğini ifade ediyorlar. Hatta yani daha fazlası için Pakistan Taliban'ının bastırdığı ifade ediliyor. İşte tamamen Pakistan ordusunun bölgeden çekilmesi, insan savaş aracı saldırılarının durması gibi ciddi talepler var ki bu, nasıl diyeyim, bölgeyi biraz daha böyle farklı bir noktaya götürebilir. Bu aynı zamanda Pakistan Taliban'ın yani 2-3 yıllık bir süreçte askeri açıdan, siyasi açıdan Pakistan yönetimine baskı uygulama noktasına gelecek derecede güçlendiğini de bize gösteriyor. Bu da çok önemli bir gelişme ki
Evet.
Pakistan hükümeti, İslamabad hükümeti belli başlı tavizler vermek durumunda kalıyor. Yani bölgeye bence biraz daha dikkat etmek lazım ve tüm bu görüşmelere de Afganistan'daki İslam Emirliği yönetiminin ev sahipliği yaptığını söylemekte
Evet.
fayda var. Kabil'de düzenlenen
Şeyden bahsettin değil
görüşmeler.
mi? Biraz TTP sanki bazı konulara taviz vermiş gibi de geldi bana. Mesela işte bu İslam'a uygun olmayan Pakistan'daki hükümlerin kendilerine uygulanmamasını talep etmeleri mesela.
Tabii aynen öyle. Anayasa hükümlerinin
Evet.
kendilerine uygulanmaması ki bunu Pakistan hükümetinin kabul ettiği
Evet.
ifade ediliyor.
Ya
Ya
çünkü
bunların
bak
aslında şöyle söyleyeyim.
bir öncekinde bu kadar
Tabii
ılımlı
söyle.
değillerdi.
Evet. Ya bir önceki anlaşma çok basit bir böyle ateşkes anlaşması gibiydi ama bu biraz daha şartları ağır olan bir barış anlaşması gibi. Yani ki bu sadece kabile bölgelerini değil, bunun ötesini de etkileme potansiyeli olan bir nasıl diyeyim anlaşma. Çünkü içeriğindeki maddeler, ya yani mesela Pakistan Anayasası'nda şeriata aykırı görülen maddelerin TTP'ye uygulanmamasından bahsediyor. Bu ne demek? Şeriata aykırı maddeler var Pakistan Anayasası'nda ki bunu Pakistan devletinin oturup kabul etmesi, Pakistan'ı bir İslam devleti olarak gören halk kitleleri için de ilginç bir tecrübe olacaktır diye düşünüyorum.
Evet, bir de bu Batı Afrika'da sahil bölgesinde insansız hava araçlarının, daha doğrusu artık isim de veriliyor bu Bayraktar insansız hava araçlarının kullanımı, yani cihat yanlısı gruplara karşı kullanımının etkin olabileceği yönünde analizler biliyorsun yapıldı geçtiğimiz hafta. Hangi ülkeydi tam olarak hatırlayamıyorum, onu çıkarmaya çalışıyorum ama... Bir saniye bulacağım şimdi notlarım arasında. Nijer. Nijer'de biliyorsun yani Nijer'de çatışmalara orada kalıcı bir çözüm bulmak adına işte Bayraktar sihaları alabileceği ve oradaki cihat yanlısı gruplara karşı kullanabileceği yönünde şeyler vardı. Bazı iddialar vardı en azından öyle söyleyeyim şu an doğrulanmamış olduğu için. Tabii ki bununla birlikte bölge uzmanları şeyi de artık tartışmaya başladılar. Yani özellikle Ukrayna'daki son çatışmalarda da Bayraktarların öne çıkmasıyla birlikte orada Batı Afrika'da şu anda ciddi anlamda yoğunlaşmış bir işte cihat yanlısı grupların çatışma ortamı var. Bunlara karşı sihaların etkili olup olamayacağı konusu. Şimdi bir kesim diyor evet etkili olabilir diyor ve diğer kesim de hayır bunlar tamamen işte daha mobilize işte motosikletle hareket eden sivillerin arasına karışmış kişiler oldukları için buradaki sivil kayıplarını daha da arttırabileceğinden korkuyorlar, endişe ediyorlar. Hani bu yüzden de oradaki artık bugünlerde Batı Afrika'daki cihat yanlısı gruplara karşı Bayraktar sihaların kullanılıp kullanılamayacağı konuları da geçtiğimiz haftanın tartışılan konuları arasındaydı. Bunu da zikretmeden geçmemek istedim.
Evet, aynı şekilde biliyorsun Pakistan'a dair de böyle iddialar vardı ama
Evet.
Batı Afrika'da ya bilmiyorum durumu ne derece etkileyebilir. Ben hala daha sihaların kullanımının ya biraz böyle abartıldığını düşünüyorum. Bazı konuların abartıldığı gibi. Ya tabii ki yani bir tabii çok etkileyen bir şey ama ya sahada o sihalarla senin vurduğun darbenin arkasını getirecek bir faal askeri gücün olmadığı ve savaşın seyrini kendi lehine çevirecek bir nasıl diyeyim algı oluşturacak bir gücün olmadığı müddetçe sen istediğin kadar istediğini vur, bir şey değişmiyor sahada.
Evet.
Ben birçok yer için ben böyle olacağını düşünüyorum.
Ya bu
Afrika için de böyle.
Afrika için ama kullanılması biraz daha orada şey yapabilir. Yani şu anda Nijer biliyorsun 14. ülke olacak ordusuna katan bayraktarları eğer alma satın alması durumunda
Tabii,
ki
tabii.
bu durum bununla ilgili bayağı şey görünüyor. Yani şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı ama şey bayağı istekli görünüyor. Eğer ki bunu satın alıp orada kullanmaya başlarsa bu oldukça yani oradaki şeyi değiştirebilir. Yani olayın gidişatını biraz daha değiştirebilir ama doğrudan da etki edemez tabii ki saha dinamiklerine. Doğrudan etki etmesi çok zor. Yani bunu Amerika Birleşik Devletleri bile uzun yıllar sonra yapabildi ve kara müdahalesi olmadan bunu
Tabii.
yapamadı. Yani bu da var nihayetinde. Yani tek başına silahlı insan savaş araçları tek başına bir çözüm değil. Yani bunu her ne kadar işte son Rusya'nın Ukrayna işgalinde Ukrayna'nın kullandığı bayraktarlarla gündem oldu ama gene dediğimiz gibi oldu yani. Çıktı Zelenski dedi ki evet dedi çok işe yarar kullandık yani bayraktarları ama yön vermedi dedi yani Ukrayna'daki bizim direnişimize. Yani gene olay karada bitiyor. Yani karadaki mücadeleyle bitiyordu. Hani onu da
Ya bir
bu
de Afrika ülkelerinin nasıl diyeyim ya başkentlerinden çıkacak bir çoğunun dermanı yok yani Nijer'in mesela. Yani bu çok şey değil öyle söyleyeyim. Yani tabii ki yani insan savaş aracı önemli ama yani Nijer'in bugün ya bakıyorsun kuzey sınırları, batı sınırları, doğu sınırları yani her tarafında böyle farklı bir grup neşet edip nasıl diyeyim silahlı olarak, askeri olarak ilerleyip işte orduyla savaşıyor vesaire. Ya bu her gün insan savaş aracı kaldırsa yani herkesi 3 kişilik, 5 kişilik her gruba insan savaş aracıyla vurmaya kalksa zaten sadece bunu bitiremez.
Evet.
Daha farklı şeyler gerekiyor onun için de onu yapacak ne bir derman ne bir nasıl diyeyim istek var Afrika ülkelerinin birçoğunda.
Ya yine de
O yüzden herhalde devam
konuşulması
edecektir.
konuşulan bir gündemdi yani bu da.
Tabii.
Başka bir şey kalmadı herhalde konuşacağımız değil mi? Geçtiğimiz haftanın önemli öne çıkan
Herhalde yok,
gelişmeleri
evet.
bunlardı.
Evet yine beklediğimizden biraz daha uzun sürdü ama
Evet.
Noktaladık sanırım. Benim de ekleyeceğim bir şey yok.
O zaman herkese iyi akşamlar deyip yayını sonlandıralım.
İyi akşamlar arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere.